أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bahsimiz Kur'an-ı Kerim'in bakışı aslında, ya Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre insanın hakikatiydi. Arz ettik ki Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda bir takım ayetlerin insanın bedeni boyutunun yaratılış sürecine işaretleri var. Bir takım ayetler de insanın ruh boyutunun, nefs boyutuna işaret etmektedir. Ve o bedeni yaratılış bölümüne dair olan ayetler okumuştuk. Ve nefsin, insanın ruh, nefsinin tekevvününden bahseden, nefsinin oluşundan bahseden ayetler üzerinde duruyorduk. Geçen bahsimizde Secde Suresinin 9. ayetinden bahsediyorduk ki orada Allah Tebareke Teala buyurmuştu ki ve bede'e halgal insan mintin, insanın yaratılışını topraktan başlattı. Sonra onun neslini bir alçak suda karar verdi. Sonra da sümme sevva, sonra onu düzenledi. Ve nefeha fihi min ruhihi, ona ruhundan üfledi. Ve ceale lekumus sem'e vel ebsar, ve sizler için kulak ve gözler ve vel efide ve kalp, yani akıl etme gücü verdi. Galilem ma teşkurun, ne kadar da az şükrediyorsunuz. Ki bu ayet-i kerimede bahsimiz bu ona ruhundan üfledi cümlesi üzerindeydi. Ki yani insanın yaratılışını, yani sümme sevvah, onu düzenledi. Yani bedeni yapısı oluştuktan sonra, yani böyle ifade ediyor bu kitapta. Sümme sevvah manası oldu ki, yani onun beden boyutunu düzene ulaştırdıktan sonra, tasfiye ettikten sonra, beden boyutunu kemala erdikten sonra ona kendi ruhundan üfledi buyuruyor. Bu ruh demek ki o bedenin dışında bir boyuttur ki Allah Teala onun hem kendisine atfediyor, diyor benim ruhum, hem de onun üflenmesinden bahsediyor. Dolayısıyla demek ki bu ayet-i kerime insanda iki boyutun olduğunu bize beyan ediyor diye netice alıyor. Elbette tabi bu ayet-i kerime insanda iki boyutun olduğuna işaret ediyor. Ama bendenizin arzı buydu ki bu sümme sevvahu ve nefeka fihi min ruhihi, mümkündür ki başka şekilde de yorumlayabilelim. Bu sümme sevvahu, onu tasfiye etti, onu düzenledi. Mümkündür yani onu bir takım kemale erdirdi anlamında olan, yani bedensel, fiziki anlamda tasfiye değil, belki ruhani anlamda tasfiye olabilir ki, yani insan yaratıldıktan sonra bir çeşit kemal derecesine geldikten sonra onu Allah Tebareke Teala kendi ruhundan üflüyor, yani Ruhul Kudüs ona veriyor anlamında da olabilir. Nitekim arz etmiştik ki mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'da buyurmuştuk ki mesela فَلَمَّا بَلَغَ رُشْدَهُ وَاسْتَوَى اَتَيْنَهُ حُكْمًا وَاِلْمًا. Musa rüştüne erip de istiva, yani düzene girdikten sonra ona hüküm, hikmet ve ilim verdik. Yani bu ayette o ayetten aynı anlamı ifade ediyor de diyebiliriz. Ki yani bu sevvanın maksadı fiziki düzen değil, fiziki düzen ötesinde ruhani düzendir. Yani onun bütün ona verdiğimiz boyutlar, ona verdiğimiz yapı hem maddi olarak ve hem manevi olarak tam bir düzene girdikten sonra onun güçleri tam birbirleriyle denge oluşturdukları dönemde, denge oluştuğunda onun yapısında insanın ona biz ruhumuzdan vereriz. Yani ruhul kudüs vereriz. Veyahut da ona ilim ve hikmet vereriz. Bu da aynı anlama geliyor mesela. Bəli. Bəli. Farsi. Bəli, xahiş edirəm. Bəli, ərz mi kərdəm ki, dər in ayəyi şərifə kim mi fərmayəd sümmə səllahu və nəfəqə fihi min ruhuhi dər in kitab in tor istifadə mi kunəd ki mixad bəyəd ki, sümmə səllah onra bi onra təsbiyyə kərd onra dər həddi musavat qərarda mənəş, yəni əz nizəri bədəni və fiziki bir hədd təsviyyə rəsid və hədd kemal rəsid və on vaxt in bədəni ki bir hədd təsviyyə rəsid yani kamil şud bi on az ruh xudəş dəmid və incə mixad bəgə ki in ayə pəs az du bodu insan bəhs bəkul yəki bodu bədəni ki onra sümməsəvvah kəlməyə sümməsəvvah bəyan məkune yani bədənəş bir kemal rəsid و بعد از اینکه بدن به کمال رسید به او از روحش یا نفس انسان را به او دمید که اون نفس انسان را خداوند به خیش نسبت میدهد میگه روح من نفس انسان را به خیش نسبت میدهد پس در اینجا یعنی به انسان از روحش دمید یعنی نفس انسان را به انسان دمید به این معنا پس این آیه از دو بعد انسان بحث میکنند این استفاده است که در این کتاب از این آیه کرده بنده میگم که ممکن است این آیه را به طور دیگری معنا کنیم این ثم سواه را فقط مربوط به بدن ندانیم بگیم که اینکه آنگاه انسان را تسویه کرد یعنی آنگاه که انسان را در تمام قواش در به حد اعتدال رساند طوری که تمام قوایی که خداوند به انسان داد اونها به حد اعتدال رسیدن هیچ کدامشون بر دیگری غلبه نداشت در حد اعتدال بودن اون وقت این تمام قوا چیه؟ مثلا قوه عاقله، قوه غضبیه، قوه شهویه و همچنان که بدنش به حد استوا به حد اعتدال رسید قوای درونیش هم به حد استوا که رسید یا به حد اعتدال که رسید اون وقت انسانی که معتدل شده با اون انسان خداوند از روحش میدمد یعنی روح القدس را به اون میدهد و اون انسان را برمیگزیند و به عنوان خلیفه خیش قرار میدهد و مسجد ملائکه میسازد که ممکن است این آیه معناش همون آیه‌ای باشد که درباره حضرت موسی میگد فلما بلغ اشده و استوى اعطيناه حكما وعلما اونگاه موسی به رشد خودش رسید و به حد اعتدال رسید به او ما علم حکمت و علم دادیم یعنی این آیه مانند اون میشه اون وقت این آیه در مورد تکون نفس انسان بحث نمی کند این آیه از مثلا انتخاب انسان بحث میکنه که یعنی به مرحله ای میرسد که روح خدا یعنی روح القدس به اون دمیده میشود و اون وقت این انسان مسجود ملائکه میشود که مثلا در سوره حجر و سوره صاد در این باره بحث میکنه خداوند مثلا به ملائکه میگه که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فسجدوا ففقعوا له ساجدین آنگاه که من اون را به تسویه کردم به اعتدال رسوندم و از روح خودم به اون دمیدم برش بر او سجده کنید که یعنی این آیه مثلا به اون آیه همشون از انسان کامل بحث میکند یعنی در از تکون انسان کامل نه انسانهای عادی ما که بله این اون وقت مثلا هرچند این روحی که به انسان کامل دمیده می شود بله این روح غیر از بدن است حتی غیر از نفس اوست غیر از اون نفس است که قبلا به اون دمیده شده بلکه این روح روح قدس است که اون
که روحی که خدا به انسان فرد عادی
نه این روح مثلا این روحی که خداوند به خودش نسبت میدهد نه روح‌های ما نیست، بلکه روح است که خداوند اون را گزیده و انتخاب کرده و اون به اون شرافت داده و اون را به خودش نسبت میده. روح من میگه روح‌های انسان‌های عادی ما و روح‌های ما بخواد روح ارواح است خداوند خلق کرده، نفوس است که خلق کرده. چنانکه مثلا خداوند مخلوقات را خلق، مثلا زمین را خلق کرده، همه جای زمین را خلق کرده، ولی خب یه جای زمین را مثلا به خودش بیتی میگرد، مثلا یعنی کعبه را مثلا انتخاب میکنه که این خانه من است، مثلا که این عطف کعبه به خداوند به این خاطر است که یعنی اینجا یه شرافت خاص داره، یه امتیاز خاص داره که دیگر جاها این را ندارد. خداوند هم اون روحی که به خودش نسبت میدهد اون روح یه شرافت خاص داره، یه کرامت خاص داره که روح‌های انسان‌های عادی اون را ندارد و اون را به هر کس هم نمیدهد، به اونها به اون انسان‌ها میدهد که سواهو اونها را تسویه میکند، یعنی اونها را به حد اعتدال میرساند که در اونها همه قوای اونها هم از نظر بدنی فیزیکی در حد اعتدال هستن و هم از نظر قوای نفسانی، مثلا قوه عقلشون، قوه غضبیشون، قوه شهویشون، همشون به حد اعتدال رسیدن که هیچ کدامشون بر دیگری غلبه ندارد بلکه اعتدال دارند، تمامیل به طور کامل معتدل شده انسان به حد عدالت رسیده است، عادل شده است. اون وقت اون انسانی که عادل شد اون وقت خداوند به اون از روح خودش یعنی روح القدس میدهد که اون را اون وقت انتخاب میکند، به اون یعنی علم میدهد، به اون حکمت میدهد و بعد اون را یا پیغمبر قرار میدهد، یا امام قرار میدهد، یا شاهد قرار میدهد که در من النبیین و شهدا و صالحین و صدیقین، چهار گروه مثلا که کیا هستن؟ پیغمبران، شهدا، شاهدها، صالحین و صدیقین، این چهار گروه انتخاب شده خداوند است که انعمت علیهم، از اونها نعمت داده شده است و اونها صاحبان صراط مستقیم هستند که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اونها صاحبان صراط مستقیم هستند، یعنی معصوم هستند و از ما هم خواسته که ما بخوایم که ما هم به راه اونها هدایت بشیم و از هدایت و نور اونها استفاده کنیم. الاحیال این آیه دو جور میشه معنا کرد. بله، بیرون که اونگاه او یعنی انسان را درست اندام کرد، اون رو بدنی تام درست ادیکتن سنرا و از روح خیش در او دمید، روحنده اونا او زمان بفلمیش اولدو و برای شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد، سیزلرشون کلاق، گوزلر و قلبلر وردی که چه اندک سپاس میگذارید، نه کدر در اللهم بو نیمتلری قارشسیندا سیز از شکر ادیورسونوز. در برخی آیات نیز پس از بیان مراحل تکبر مادی انسان از آفرینش دیگری سخن به میان آمده است. دور که باشکا بیر آیت مثلا بورده örnek veriyor. Burada ise insanın iki boyutunu şöyle açıklıyor. Bu ayet-i kerimede insanın bir maddi yaratılış sürecini Allah Teala anlatıyor. Ki bu merhaleler sonra insanın bu maddi yaratılış süreci bittikten sonra onun başka bir yaratılış boyutundan bahsediyor. Yani diyor ki insanın bir maddi süreci yaşantı şey var, varoluş süreci var ki onu açıklıyor. Sonra İkinci bir yaratılışından da başka bir yaratılış tabiriyle ifade ediyor ki o başka yaratılış diyor ki burada insanın o ruhunun insanla bedenin insanın bedeninden oluşmasına veya insanın bedeniyle buluşması sürecine işaret ediyor. Velhasıl bu ayet-i kerimede yine insanın iki boyutundan bahsediyor. Bir, insanın maddi yaşantı varoluş süreci ki onu şimdi okuyacağız. İki, başka bir varoluşu ki o başka varoluş demek ki insanın maddi ve oluşunun sürecinin dışındadır. Yani ondan başkadır. Ondan başkası ne olur o zaman? Yani insanın nefsinin ve ruhunun hala ya o maddi bedenden tekamül ederek oluşması Molla Sadra'nın görüşü. Veyahut da ruh denilen ve o anda icat edilen veyahut da önceden icat edilmiş olan hala o maddi olmayarak ya önceden icat edilmiş olan veyahut da o anda icat edilmiş olan o ruhun bedenden buluşması süreci ki ona da başka bir yaratılış diye bu ayet-i kerimede bahsediyor. O halde demek ki bu ayet-i kerimede insanın iki boyutundan yani varlığının iki boyuta sahip olduğunu bize ifade ediyor diyor. Evet bu ayet-i kerimenin burada sümme halakna nütfede alakaten diye bu bölümüyle başlamıştır. Bunun önü var. Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki velekat halaknal insane min sulalatin min tin. Biz yarattık insanı o çamurun çamurdan sızan o akıntıdan. Sümme cealnahu nutfeten fi karar. Sonra onu nutfe olarak bir sağlam yerde karar verdik. Sümme halaknan nutfete. Sonra o nutfeyi yarattık alaqatan. Onu kan haline getirdik. Katı kan. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُزْغَةً O kanı, katı kanı da et haline, muzga yani et parçası haline getirdik. فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ اِزَامًا Sonra o eti kemik haline getirdik. فَكَسَوْنَا الْاِزَامَ لَحْمًا Sonra o kemiklere et büründürdük. Yani onların etrafı daha fazla etlenmiş oldu. ثُمَّ اَنْشَأَنَّهُ خَلْقًا آخَرٍ Sonra onu başka bir yaratılış olarak yarattık, inşa ettik. Başka bir halk olarak onu inşa ettik kelimesini kullanmış. İşte burada bu sümme enşe'ennâhu halgan âher. Onu başka bir halk olarak inşa ettik. Başka bir yaratılış olarak inşa ettik kelimesinden diyor ki bu insanın ruhuna işaret etmektedir. O önceki boyut ki mesela nütfenin kana, kanın, ete, etin, kemiğe, kemiğin, et alması, üzerine at alması bu insanın bedeni yapısı. Sonra da insanın ikinci, başka bir halk olarak inşa edilmesi bu da ruhu yapısı. Fetebarakallah ehsenuhu. Ne mübarektir o Allah ki yaratan, en güzel yaratandır. Evet, sipas nutfera bi sureti alaka deravirdim. Nutfeyi alaka haline getirdik, kan haline getirdik. Pes onun alakara muzga kerdandim, onu muzga ettik yani et haline getirdik. Vongah muzgayla ustuhanhayı saktım, muzgayı kemikleri haline getirdik. Ben ustuhanhara bağkuştip puşandım, sonra kemiklere et büründürdük. Angah on cenin ra, o insanı ki bu hale gelmiş et almıştı kemikleri. Onra aferilişi digeri pedidavar, onu başka bir yaratılış haline getirdik. Demek ki bu ayet-i kerimede gene insanın iki boyutunu bize ortaya koyuyor. Evet bu ayet-i kerime gerçekten de insanın iki boyutunu ortaya koyan bir ayet-i kerimedir. Yani insanın bir bedeni, fizik sürecini beyan ediyor. Sonra da başka bir yaratılışından bahsediyor ki bu başka yaratılış o zaman beden dışı bir yaratılıştı. Yani ruha, onun ruhunun var olması anlamına geliyor. Bir her takdir ez mecmu-i ayat-ı yad şude me'lum mişevet ki insan darayı du bu'd ya du sahati vücudi yaz. Diyor ki velhasıl diyor bu ayetlerden ki şimdiye kadar verdik örneklerini anlaşılmış oldu ki insanın varlığı iki boyutu veyahut da iki alana sahiptir. Sahati cismani o cismani alanı ki mebdi-i maddi darak ki maddi bir başlangıçtan başlıyor, topraktan ya çamurdan başlıyor. Ve bir sureti tedrici bir merhale-i kemal-i hud mirsed ve tedrici olarak mesela bu ayet-i kerimede son ayette okuduğumuz gibi kanın kana dönüşmesi, ete dönüşmesi, kemiğe dönüşmesi gibi tedrici olarak kendi kemal merhalesine ulaşır. Ve diğer ruhu o ki sonra onun ruhu ki evvelen mensup bi huda mendes ki o ruha Allah'a atfediyor kendisi. Allah diyor ki ruhu benim Allah'ın ruhu. Yani o diğer merhalesi yani o birinci ayette ispat ettiği anlama işaret ediyor. Ve saniyen bi guneyi mutevabit bu adı maddi insan aferin demiş ve ikinci olarak bunun insanın o maddi boyutundan daha farklı şekilde yaratılışından bahsediyor ki enşe'nehu halqan aher, onu başka bir yaratılış olarak inşa ettiği kelimesi ona işaret ediyor. Bin tertip mitevan netice girip ki ez dedi Kur'an-ı Kerim insan mevcudu dubudiyiz. Diyor ki demek ki bu şekilde bu verdiğimiz ayetlerden bu sonucu alabiliriz ki insan Kur'an'a göre iki boyuta sahip olan bir varlıktır ki bir maddi boyutu var, bir de o insanın ruhani boyutu, nefsani boyutu var. Ruh ve tecerrüt on der Kur'an. Şimdi ise, şimdi burada ki bu şimdiye kadarki ayetlerde insanın bir bedeni boyutu, bir de nefsani, ruhani ruh boyutunu beyan etmiş oldu ama ruhun hakikatinin her ne kadar yani bedenden başkadır, başka bir yaratılıştır, başka bir halgıdır ona ama bu nasıl başka bir halgıdır? Onun acaba madde üstün durumudur yoksa maddenin farklı bir boyutudur? Onu şimdiye kadarki ayetlerden diyor ki pek öyle anlaşılmıyor. Şimdi bundan sonra istiyor ki bu boyutu özellikle Kur'an-ı Kerim'den ispat eder ki o insanın nefis boyutu ve ruh boyutu ki başka bir halgıdır, başka bir yaratılıştır. O madde de değil, belki madde üstüdür. Neyin ki maddenin farklı bir versiyonu, öyle düşünmeyin. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu insan ruhunun madde üstü ve soyut bir varlık olduğunu diyor ki bundan istifade edebiliriz bu Kur'an-ı Kerim ayetlerinden. İlk olarak ayet-i kerime ki burada söz konusu ediyor, bu İsra suresinin 85. ayeti ki ve yes'elûneke enirruh kulirruhu min emri rabbi, sana ruhu soruyorlar, söyle ruh Rabbimin emrindendir ayetini şahit getiriyor. Şimdi bu soruyu soranlar o Hristiyan kavmından gelen, Necran Hristiyanlarından gelen o yetkili şahsiyetlerdir. Yani hani mübahale olayı da süreçte olmuştur. Ki Necran Hristiyanları, onların dini liderleri, siyasi liderleri, toplumsal liderler, toplumun önde gelen şahsiyetlerinden oluşan bir heyetle Peygamberimize geliyorlar ve bir takım sorular soruluyorlar. Onların sordukları sorular içerisinde bir de ruh nedir, ruhun hakikati nedir diye sorusu var. İşte Allah Teala onların bu sorusunun cevabında diyor ki onlara söyle ki ruh Rabbimin emrindendir. Şimdi acaba bu ruhtan maksat nedir? Burada bu Hristiyanların sordukları ruh, yani insan ruhunu mu sormuşlar? Yani bizdeki nefis ruhun hakikatini mi sormuşlar? Demişler ki yani bizim ruhumuzun ve nefsimizin hakikati nedir? Ki Allah onlara bu cevabı vermiştir. Yoksa onların sordukları ruh, bu insanın nefsi değil. Belki onlar mesela sordukları ruh, peygamberlere inen ruhtur. Yani Ruhul Kudüs'ü sormuşlar. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'daki ruhu sormuşlar. Tenezzelül melaiketü ve ruh ayeti var ya bu Kadir suresinde melekler ve ruh iner. Acaba buradaki ruhtan maksat Ruhul Kudüs müdür? Yoksa insan ruhu mudur? Veyahut da yok. Bu ayet, bu bölümde şöyle diyor. Mümkün diyor ki burada sadece insan ruhu olmuyor. Belki bütün ruhlar olan, yani insanın ruhu da dahil olmak üzere. İnsan, buradaki ruhtan maksat, ruh çeşidi olan, ruh türünden olan bütün ruhlar olarak ki insanın ruhunu da içerir. Onlar soruyorlar, diyorlar ki, peki biz insan olarak bedenimizi fark ediyoruz. Bizi canlı kılan ruh ve bizim ruhumuz gibi bütün ruhların hakikati nedir? Bu kitapta diyor ki, bize buradaki yani bu vesile alarak neyi diyor ki maksat buradaki bu ruhtan maksat ya insanın ruhudur veyahut da insanın ruhunu da içeren genel anlamda bütün ruhlardır ki bu durumda Allah Teala ruhların hakikatinin Allah'ın emrinden olan bir varlık olarak beyan ediyor. Yani O zaman demek ki insanın ruhu da Allah'ın emrindendir. Ve az edeyim ki ya mutlak ruhlar Allah'ın emrindendir. Veyahut da mesela diyelim ruhul kudus da olsa ruhul kudus Allah'ın emrindendir cevabı gelmiştir. Velhasıl burada bu ruhdan Allah Teala ruhun ne olduğuna dair sorunun cevabında demiş ki min emri Rabbi, Rabbimin emri. Peki emir ne demek burada? Yani Allah'ın emri, Rab, Allah'ın emrinden olmanın anlamı nedir? Şimdi bu emir kelimesinden maksat diyor burada. Yani buradaki bu ayeti kerimeden ruhun madde üstü varlık olduğunu ispat etmemiz için hem ruh kelimesinin, yani insan ruhunun madde üstü varlık olduğunu ispat etmemiz için hem ruh kelimesinin insan ruhunda içerdiğini veyahut da insan ruhu olduğunu kabul etmemiz lazım. Ve hem de emir kelimesinin anlamını bilmemiz lazım ki emir kelimesinin anlamı yani madde olmayan bir varlık anlamını ifade etmelidir. Eğer bu ikisi beraber örtüşürse, yani hem ruh, insan ruhu veyahut da insan ruhunu içeren bir hakikat olur. Ve hem de emir kelimesi yani madde olmayan bir varlık anlamına gelir ise, o zaman tabi bu ayet-i kerimeden istifade etmek olur ki, yani insanın ruhu madde olmayan, madde üstü varlıktır. Peki emir ne demektir burada? Emir kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de bir diğer ayet-i kerimede az edeyim ki Allah Teala buyuruyor ki اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Gelecek bu ayet-i kerime. Halk ve emir Allah'a aittir. Şimdi İslam bilginleri, düşünürleri, müfessirler, filozofları varlık alemini iki kısma ayırıyorlar. Diyorlar ki varlık alemi iki kısımdır. Bir kısım varlıklara halk denilir. Bir kısım varlıklara emr, yani bir kısım varlıklara alemi halk denilir. Bir kısım varlıklara da alemi emr denilir. Allah'ın yarattıkları iki kısım varlık var. Bir kısmı alemi emirdendir, alemi emir denilen bir alemdir. O kapsama girir. Bir kısmı ise alemi halk denilen alemdir. Buyuruyorlar ki, maddeyi gerektiren bütün varlıklar alemi halktır. Halk yani bir ham maddeye, yani varoluşunda bir ham maddeye, maddeye ihtiyacı olan bütün varlıklar, mesela yer, gök, yıldızlar, güneş, ay, insan, bütün göklerdeki ve yerlerdeki bizim maddeyi gerektiren bütün varlıklara halk alemi denilir. Halk ne demekti? Yani maddeye olabilmesi için bir madde olacak ki o maddeden oluşan, maddeden türeyen, madde oluşunda ilk başta maddeye ihtiyacı olan varlıklara halk alemi denilir. Bu tür varlıklar ise genellikle olmaları için belli şartlar da gerekiyor. Yani bir ham maddeler olması lazım, yani madde olması lazım. Bir de o maddenin o varlığa dönüşebilmesi için olumlu şartların da olması lazım. Mesela diyelim ki bir meyve ağacının, yani mesela elma ağacının elma ürününü verebilmesi için bir gerek madde olan. Sonra her halükarda, her şartta o ağaç meyve vermez. Yani o mesela diyelim ki elma ağacı konumuna gelemez. Belki belli şartlar olması lazım. Havası, suyu, gün enerjisi, suyu belli ortamlarda ancak oluşur. Yani maddi, halk aleminde olabilmesi için hem bir madde olmalıdır, hem de o maddenin bir istidadı, belli bir istidadı. Maddeyi ve belli var olması için maddeyi ve belli istidadı gerektiren varlıklara alemi halk denilir. Bunlar alakalı. O zaman göklerdeki yıldızlar, bu galaksiler tamamı ve yer ve yerde olanlar bunlar alemi halktirler. Çünkü hepsi hem maddeyi gerektiriyorlar hem de istidadı gerektiriyorlar. O istidat olmadan, o madde olmadan olamaz. Ama bir takım varlıklar var ki onların olmasında ne maddeye ihtiyaç var ne istidada. Sırf failin yani var edici varlığın kendisinin olması onları var etmekte yeterlidir. Yani eğer var eden sebep var ise artık o varlığın olması için madde olmalıdır, istidat olmalıdır diye bir şey aramıyor. Sırf illeti failiyenin tek başına onların var olmasında yeterli olan varlıklara da alemi emr denilir. Madde üstü varlıklar hepsi böyledir. Ki madde üstü varlıkların var olmasında ne bir maddeye ihtiyaç var ki önceden bir şey olsun ki o madde o hale gelsin. Ne de istidada ihtiyaç var ki belli bir şartlar oluşsun ki olsun. Sırf var edici failin iradesi onların var olması için yeterlidir. Gerek o fail irade eder ve icat eder. Bunlara da çünkü bu tür varlıkların oluşmasında sırf failin kendisi ve iradesi ve iradeyi emirle yani ol emriyle icat etmesi yeterlidir diye bunlara alemi emr denilir. Yani bunların oluşmasında ne maddeye ihtiyaç var, ne istidada ihtiyaç var. Sırf var edecen failin emri yeterlidir. Yani ol emri, kun emri yeterlidir. Bunlara da...
Peki bunlar ham madde için de geçerli değil mi? Hani bir şeyin ortaya çıkması için ham madde lazım dedik. Ham maddelerin nasıl meydana geldiği konusunda da...
Maddenin kendisi alemi emirdendir. Yani maddeden oluşan varlıklar nedir? Az edeyim ki şeydir, helgidir ama maddenin kendisi. İlk madde. Madde olabilmez için başka bir maddeye ihtiyaç yok ki. Maddenin kendisi alemi emirdendir. Ama maddeden oluşan varlıklar alemi halktır. Dikkat ediniz. Dolayısıyla maddenin kendisi ilk madde. O alemi emirdendir. Ama maddeden türeyecek varlıkların ağacın mesela diyelim güneşin, ayın, yerin, insanın bunların şartları lazım. O önce o madde gerek ola bir kenarda bir de o maddede bir istidad olması lazım. Ki hareketle de oluşuyor. Zaman da gerekiyor. Zaman da ortaya girmiş oluyor. Dolayısıyla yani maddi varlıklar alemi halıklendir. Ama maddenin kendisi o ilk madde ve veyahut da ilk maddeden önce mesela olabilecek şeyler onlar o mertebe itibariyle ondan önce olan. Onlar da yine alemi emirdendir. Niye? Çünkü sırf Allah'ın emri onları yani irade etmesi ve o emri yeterlidir. Ne maddeyi gerektiriyor, ne de ki istidadı gerektiriyor. Dolayısıyla zaman üstündür. Zaman da yoktur burada. Zamanın üstünde olan bir şey. İşte diyorlar ki Allah Tebaka Teala bu kavmin sorusunun karşısında bunlara demiş ki sana ruhu soruyorlar, söyle ruh Rabbimin emrindendir. Yani ruh Allah'ın sırf emriyle var olan varlıktır. Yani madde değil bu ruh. Yani az edeyim ki, dolayısıyla bu ayet-i kerime insan ruhunun ne olduğunu, maddi olmadığını yani sırf emirle oluşan bir varlık olduğunu ortaya koymuştur. Az edeyim ki, burada bir parantez olarak bu noktayı diyeyim. Bugün bizim içerimizdeki o galiler mesela diyorlar ki Ehl-i Beyt mesela halk değil. Peki nedir? Emridir, alem-i emirdendir. Alem-i emirden mesela yaratılmamış. Oysa ki alem-i emirden olmak manası bu değil ki yaratılmaya. Belki manası budur ki nedir? Yani az edeyim ki onun olması yani alem-i emirden olmanın için yani o istidada, o maddeye ihtiyacı yoktur. Yani velhasıl hem Ehl-i Beyt'in nuru, peygamberin nuru hem de bizim ruhumuz. Eğer bu bir tür varlıktır ki onun olması için bir madde ve istidat söz konusu değil. Dolayısıyla bu özellik emirden olmak, alemi emirden olmak yani Ehl-i Beyt Aleyhisselam'a mahsus bir şey de değil. Bizim ruhumuz da öyledir. Bizim ruhumuz da alem emirdendir. Yani nedir? Yani maddeyi gerektirmiyor ve az edeyim ki istidadı gerektirmiyor. Belki Allah'ın iradesiyle oluşan varlıklardır. Ama bu Allah'ın iradesiyle oluşan varlıkların arasında gene hiyerarşi var. Peygamber buyurdu ki ilk yaratılan, ilk o alem-i emirde yaratılan benim nurumdur. Sonra Ali'nin nurudur, sonra Fatıma-ı Zehra'nın nurudur, sonra İmam Hasan, İmam Hüseyin ve böylece beyan etti ta sıra bizim ruhumuza gelinceye kadar çok süreç geçiyor. Yani onların hakikatinin alemi emirden olması neyin ki onlar yaratılmamışlardır. Yani başka bir tabirle helk kelimesinin iki anlamı var. Bir, Allah'ın yaratması anlamında bu alemi emri de içerir, alemi maddi de. Yani ruh mücerred alemi de içerir, maddi alemi de içerir. Helkin bir genel anlamı, lügat anlamı. Helk yani Allah tarafından icat edilme. Allah tarafından icat edilme manası ister madde olsun, ister madde olsun hepsini içeriyor. Bu anlamda Ehl-i Beyt Aleyhisselam mahlukturlar. Ki, ama Allah'ın ilk mahlukları. Çünkü ben peygamberin evveli mahalem. Hatta kendisi diyor, beni halk eledim. Beni ilk yarattım. Ama bir de mesela emri halkın karşısındaki bir terim. Yani maddi varlıkların karşısındaki bir terim anlamında kullandığımızda o zaman tabii Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın hakkatı, nuru, keza bizim ruhumuz alemi halkten değil, belki alemi emirdendi. Ama onların şerefi bize budur ki onlar alemi emrin başında olan varlıklardır. Alemi emrin üstünde olan varlıklardır. Onların üst mertebesinde olan varlıklardır. Biz onların ast mertebesinde olan varlıklarız. Dolayısıyla onların ruhları bizim ve bize hakimdirler. Ki bu şeyde bu ayeti daha iyi anlamak için gerçi bu daha sonra burada işaret edeceğim. Burada bu ayetten ben yine arz edeyim. Allah Teala bir de bu alemi lehul halk vel emr halk da ona aittir, emir de ona aittir ayetinde bu yine bu konuyu işaret ediyor. Bu ayette şeydir. A'raf suresinin 54. ayeti. Burada dipnotta bunu vermiştir. Bunu arz edeyim ki 2 numaralı dipnotunda bi emrihi ela lehul halk vel emr. Bu ayetin şeyi var. Arz edeyim ki öncesi var ki yani bu ayetin sonunu vermiş. Ayetin önce şöyledir. İnne rabbekum allazi halakas semawati vel arz. Rabbimiz o Allah'tır ki gökleri yaratmış ve yeri fi sitteti ayyam 6 günde. Thumma istawa alal arsh sonra arşa istiva etmiş yani arşa yönelmiştir. Yughshi leylen nahar gecenin karanlığıyla gündüzü örtmektedir. Yatlubu hasise bunlar azeleyle böyle dönmektedir. Ve şemsi vel kamera ve nucum ve güneş ve ay ve yıldızlar musahharatun musahherdirler. Kontrol altındadırlar bir emri, onun emri. Allah'ın emrinin kontrol altındadır. Yani manası budur ki yani bu gökteki varlıklar güneş, ay, yıldızlar yani bu gökteki varlıklar ve keza yerdeki varlıklar daha fark etmiyor. Yani bunlar musahherdirler. Neye? Allah'ın emrine. Allah'ın emri nedir? Yani o madde üstü varlıklar. Yani bunları yöneten, idare eden Allah'ın emridir. Yani alemi emirden olan varlıklardır. Ki sonra bu ela lehul halk, o halk da ona aittir, emir de ona aittir. Yani hem halkı var eden, yani hem bu güneşi, ayı, yıldızı, bu alemi maddi var eden, hem de emri, alemi emri var eden Allah'tır. Ki emir Allah'ın mülküdür. Allah'ın mülküdür. Yani Allah'ın yarattığıdır. Yani ama emrin bir özelliği var ki bu güneş, ay ve yıldızları, gökleri ve yerleri yönetiyor yani. Yani madde üstü varlıklar bunları yönetir. Emir sahibidir bunlar üzerinde. Zaten biz biliyoruz ki müdebbir vel müdebbirat-ı emren Allah'a ki o tedbir eden varlıklar nedir? O bu alemin tedbir eden varlıklar madde üstü yani melekler. Melekler nedir? Bu alemi emirdendirler. Yani madde değiller. Onlar yönetiyorlar madde alemini, idare ediyorlar. Bu alemde olan şeyleri kontrolü onların elinde. Allah öyle karar veriyor. Allah'ın düzeni öyledir. Allah diyor ki ama hem bu alemi emir hem alemi halk bana aittir. Yani benim mülkümdür. Yani ben yaratmışım. Bu düzeni ben koymuşum. Evet. Sanıyorum ki bu tatbikini bir sonraki bahse bırakalım. Sanıyorum.